Bugün Kutsal Kitap'tan bir hikayesini, İsa Mesih'in anlattığı bir benzetmeye bakacağız beraber. Umarım sizler ekranda olacaklar ve biraz düşüneceğiz onun hakkında. İsa Mesih şöyle dedi. Bana gelen, Kutsal Kitap'tan okuyayım. Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağa kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaranırmak o ev saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi, evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker. Evin yıkılışı da korkunç olur. Wow, bu biraz ağır sözler değil mi? Biz bunlara bakacağız biraz ama ilk önce bir temel hakkında düşünmek istiyorum. Bizim oturduğumuz semtte hemen hemen bütün sokaklarda en az 1-2 bina şu an yıkılıyor, yeniden oluşturuluyor, inşa ediliyor. Bu kentsel dönüşüm proje var ya ve işte müteahhitçilere veriliyor, ondan sonra yeniden kuruluyor. O yüzden ilk önce ev yıkıyorlar, ondan sonra yeni bir ev kurmuyorlar hemen. İlk önce bir delik açıyorlar, bir toprak kazıyorlar ve ondan sonra bir temel atıyorlar. Neden? Çünkü direkt toprak üzerinde bir ev kurarsanız çöker hızlı bir şekilde. Bir deprem, Allah korusun, bir deprem geldiğinde çöker. Bir sel geldiğinde çöker. Çünkü sadece toprak üzerinde, kum üzerinde kuruluyor. Ama bir temel atarsan, o toprak kazıyorsanız, ilk önce toprak altında kaya var. Temel o kayaya kadar ulaşırsa, bina sarsa da çökmez. Ve İsa Mesih'e göre aslında bu iki adam var. Bu iki adam yeni bir ev yapmak istediler. Ve en sonunda evler aynı gözüktüler. Değil mi? O iki komşunun ev aynı. Ama çok önemli bir fark vardı. Birisi sağlam idi, öbürü ise hiçbir temel olmadığı için sağlam değildi. Çökecekti. Siz hangi evde kalmak istiyorsanız, hangi ev satın almak istiyorsunuz? Tabii ki sağlam olan evde oturmak istiyorsunuz. Herkes böyle. Maalesef bizim şimdiki oturduğumuz ev pek sağlam değil ama bu bizim seçeneğimiz yok bu konuda. Ne yazık ki. Yakında müteahhitçilere verilecek sanırım. O zaman bu iki adam, bu bir benzetme olduğunu, bir varmış bir yokmuş falan. Bu bir benzetme olduğunu biliyoruz. O zaman şu iki adam neler simgeliyor? Neler simgeliyor? Ayetlere bakalım. Birinci ayette bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişi sağlam bir ev kurdu. Ve ikinci kişi sözlerimi duyup da uygulamayan kişi. Biz çoğu zaman belki imanlılar, Hristiyan olarak bunu okuyoruz. Aa işte yani birinci sağlam ev Hristiyanlar oturuyorlar. Maalesef öbür ev İsa Mesih kaya olmadığı için işte yani ikinci ev gibi oluyor. Ve bu hani doğru olabilir. Ama sanırım daha detaylı, daha çok detaylara bakarsak, daha net bir şekilde ayetlere bakarsak sanırım 3 farklı grup var burada. Çünkü o iki adam İsa Mesih'in sözlerini duydular. Ama birisi hayatına uyguladı, öbürü ise uygulamadı. O yüzden birinci grup olarak belki bugün ilk kez geliyorsunuz Yaşam Kilisesi'ni. Belki hiçbir İsa Mesih'in sözleri duymamışsınızdır. Belki birkaç haftadır geliyorsunuz, araştırıyorsunuz. Hani sözler duymaya başlıyorsunuz. Gerçekten size hoş geldiniz. Biz çok misafirperveriz burada. Ve bu aslında İsa Mesih'e göre onun sözlerini duymak çok önemli, son derece önemli bizim için. O zaman bakalım. İkinci grup olarak, belki İsa Mesih'in sözleri duyduk ama sadece parçacık bir şekilde hayatlarımıza uyguladık. Yani İsa Mesih tövbe et, bana gel, beni izle dedi. O yüzden biz tövbe ediyoruz. Hamdolsun, o tövbe ettiğimizde bütün günahlarımız tamamen siliniyor. Biz özgürlüğe kavuşuyoruz, Andy abinin daha önce paylaştığı gibi. Biz aklanıyoruz bütün kirlilikten, bütün utançlarımızdan. Hamdolsun, biz kurtulduk. Ama bu sadece bir başlangıç olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biz çoğu zaman bu bir bitiş çizgisi gibi olduğunu düşünebiliriz. Ama bu sadece bir başlangıç. Hani bu benzetmeye bakmak istersek, belki adam mimara gidip oradan planları aldık ev için. Ondan sonra belediyeye gidip onlardan izin aldı. Tamam, işim bitti diye düşünüyor. Ama madem isteyin yeni bir ev, henüz başlamadınız. Ya da belki bir tatile gidiyorsunuz, ajanta gidiyorsun, onlardan biletler alıyorsun, iş bitti. Ama tatile gitmedin, hani amaca ulaştırmadın henüz. Bu ayetler nerede bulunuyor İncil'de? Aslında bu ayetler dağdaki vaazdan geliyor. Ve İsa orada tövbe etmemiz, ona iman etmemizden pek fazla bahsetmiyor. Daha çok, çok katı ahlaki öğretişi var orada. Mesela şöyle diyor, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Bunu yapan var mı? Ben yapamıyorum. Bir kadına şefetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur, diyor. Wow, bu çok ciddi ama aslında kurtuluşumuzla ilgili değil. O yüzden bu ayetler sadece İsa Mesih'e iman etmemizle ilgili değil. Ondan sonra İsa Mesih'in öğretişi bizim hayatlarımızın uygulanmasıyla ilgileniyor. Tamam, bugünlerde bir temel kazmak pek zor bir iş değil. Zaten makineler falan oluyor. Ama İsa Mesih'in hikayesini biraz düşünelim. İsrail'de bu hikaye öğretiyordu, bir benzetme söylüyordu. Orada bilmiyorum, yazın 40 derece falan oluyor, çok sıcak oluyor. Bu adam gidiyor, toprağı kazmaya başlıyor. Sadece eliyle, bir kürek, belki bir kazma ile toprağı kazıyor. Kan ter içinde, boncuk boncuk terliyor. Günlerce, haftalarca kazıyor. Güzel bir temel atmak için. Ama aynı zamanda onun komşusunun yeni evi bitti. Komşusu bahçesinde oturuyordu, şezlongda dinliyor, limonata içiyor, gölge içinde ve onunla dalga geçiriyor. Hani neden ilk önce bu yani toprağı kazıyorsun? Yani onun faydası ne? Depreme dayanıklı olmak için mi? Yani sellere karşı dayanıklı olmak için mi? Ama en son sel olduğunu hatırlamıyorum bile. Neden bu kadar çok çaba gösteriyorsun? Yani benim evim bitti. Rahat rahat oturuyorum. Sen ipsiz kalıyorsun bu süreçinde. Temel atmak zor olmadığını İsa hiç iddia etmiyor. Ama gerekli olmadığını da hiç söylemiyor. O zaman bu temeller neler simgeliyor? Bu temel hakkında neler biliyoruz? Aslında İsa Mesih'e iman ettiğimizde kutsal ruh, yani Tanrı'nın mukaddes ruh bizim yüreğimize girer, içimizde yaşamaya başlıyor. Biz artık İsa Mesih'in koyunları gibiyiz. O bizim çobanımız ve biz onu izlemeye başlıyoruz. Ve o bizimle konuşmaya başlıyor. Bana söylüyor, ya Mark senin sigara bırakman gerekiyor. Mark, senin yani ondalığı, paranın ondalığı kiliseye vermeni istiyor, diyor. İşte Mark, senin hayatın alanında bu taş kaldırman istiyorum. Bu alanda biraz daha kazmanı istiyorum, demeye başlıyor. Ve tabii ki bizim seçeneğimiz var. Biz onu itaat edebiliriz ya da etmeyebiliriz. Yine Hristiyanız. Ama biz şöyle düşünebiliriz. Yani Rab neden beni sigara bırakmamı istiyorsun? Daha arkadaşımı söylemiyorsun. İmanlı olmayan arkadaşlar, Hristiyan arkadaşlarım. Neden böyle söylemiyorsun? Neden onları da söylemiyor? Ama biz Tanrı'yla bir ilişkide bulunuyoruz. Onun sesini izliyoruz. Ve o herkes için farklı farklı planları var. Farklı farklı zamanında bize farklı farklı şeyler isteyebilir. Yani birkaç hafta önce, yani ben çok iyi bir kitap dizisi okuyorum. Bir gün dua ediyordum ve Rab bana söyledi, bu kitaplar artık okumanı istemiyorum. Yani bu kitaplar kötü mü? Yok, bu iyi kitaplar. Neden bilmiyorum, sormadım. Ama işte onun sesini izlemek istedim. Tamam, belli bir süreç için, belki sonsuza dek, belki sadece birkaç ay boyunca o kitapları artık okumayacağım, dedim ona. Biz her zaman yani Tanrı'ya sormamız gerekmiyor. Çünkü o bizim iyi babamız. Bizim için her zaman en iyi şeyler istediğini biliyoruz. Ve bu şeyler neler oluşturuyor bizim içimizde? Bir karakter oluşturuyor. Hristiyan hayatlarımızda karakterimiz için kelepir bir şey yok. Kestirme yok. Ne kadar uğraşırsam o kadar çok karakterim oluşuyor hayatımda. Ve bu nasıl oluyor? İşte söylediğim gibi kutsal ruh bana bir yer gösteriyor. Yapmak şu yer kazmanı istiyorum. Daha derin bir temel olsun istiyorum. Biz iman ettiğimizde sanki İsa Mesih bizim mimarımız olarak, hayatımızın mimarı olarak kabul ediyoruz. Ya da ustabaşı gibi kabul ediyoruz. Ama biz çoğu zaman aslında kendi hayatımızın kralı, kendi hayatımızın ustabaşı olmak istiyoruz. Ya Rab, neden böyle kazmamı istiyorsun? Ben burada bir şey yapmak istiyorum. Ben yani bina kurmak istiyorum falan diyebiliriz. Ve bu oluyor değil mi? Ve bazen başkalarının hayatına bakıyoruz ve biz onların hayatında ustabaşı olmak istiyoruz. Tanrı gibi davranmak istiyoruz. Yani şu hataların var, yani şunu bırakman gerekiyor. Zaten ben 5 sene önce bunu bıraktım, yani en iyi şey oldu. Sen yani Hristiyan olmak, iyi bir insan olmak istiyorsan, o zaman onları kesinlikle bırakman gerekiyor. Ama hamdolsun Tanrı bize farklı farklı zamanlar, farklı şeyler söylüyor. İman ettiğimizde hemen bütün her şey, bütün yanlış olan her şey hayatımızda bir anda göstermiyor. Tek tek gösteriyor. Yoksa biz yani mahvoluruz bence. O yüzden başkalarına aynı şeyler yapmayalım. Birisi sana gelip de yani seninle bu şeyle biraz uğraşıyorum. Peki cebim sorun yaratıyor bilmiyorum. Hayatımla bu şeyle uğraşıyorum derse, tamam yani senin için dua edeceğim. Ama senin hayatında ne kadar çok net olsa fark etmez. Senin hayatında öbür sorunlar işaretlemeyeyim. Yani belki yani şunu çözmekteysen, tamam yani bunları da çözebilirsin demeyeyim. Onlar için dua edeyim. Ama onların hayatında, benim hayatımda olduğu gibi Tanrı onların mimarı olsun diye istiyoruz. Ve şöyle düşünüyorum aslında. Belki Tanrı sana bir şey söylüyor. Ve bazılarımız için onu, o alan kazmak kolay gelebilir. Belki kutsal ruhun yardımıyla 1-2 gün içerisinde o hayatımızın o alanı kazabiliriz. Ama belki çok daha uğraşıyoruz. Yani bazı şeyler çok yani senelerce uğraşabiliriz. Belki yani bilmiyorum öfke ya da korku ya da bu tarz şeyler çok uğraşabiliriz. O zaman bir destek bulmamız gerekiyor sanırım. Yani tek başına çaba göstermeyelim. Bir arkadaşımla konuşalım. Ya lütfen belki biz haftada bir görüşebiliyor muyuz? Yani bir saat yani pek fazla vakit olmasın. Ama ben gerçekten yani bu şeyler hakkında seninle konuşmak istiyorum. Senden teşvik almak istiyorum. Beraber dua edelim diyebilirsin. Çünkü belki tek başında o toprakta o taş kaldıramıyorsun. Ama iki kişi, üç kişiyle belki kaldıracak gücün olabilir. Şu anda Tanrı senin hayatında neler, hangi alanlarda kazmanı istiyor? Ben bilmiyorum senin için ama sen onun sesini dinliyor musun? Duyuyor musunuz? Belki hayatınızda para sevgisinin kökü var. Belki sigara, belki çok fazla zaman harcıyorsunuz Face'te ya da bilgisayardaki oyunlarla. Ben bilmiyorum ama Rab seninle konuşacak. Belki bazı daha utanç verici şeylerle uğraşıyorsun. Belki birçok kişi gibi pornografiyle uğraşıyorsun. Ben bilmiyorum. Ama bu tarz şeyler güvendiğiniz bir kişi, yani kiliste güvendiğiniz bir kişiye söylemekten utanmayalım. Zaten Rab çarmıhta bizim bütün utancımızı sildi. Bizim bütün günahlarımızı sildi. Ama yine de aynı şeyleri taşımamızı da istemiyoruz bizim iyiliğimiz için. O yüzden birbirimize destek verelim. Ve zaten yaşam grupları olarak biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Hani bir pazar günü kiliseye geliyoruz, güzel bir vaaz dinliyoruz, güzel bir tapınma zamanı oluyor. Ondan sonra sadece bilgi olarak kalabilir. Hani yaşam gruplarımızda daha çok hayatlarımıza uygulamak istiyoruz bizim öğrendiğimiz şeyler. Bir paydaşlık olsun, bir yardım, bir destek olsun. O zaman İsa Mesih'e göre herkes hayatlarıyla bir şey inşa etmektedir. Herkes bir ev yapıyor ama önemli olan ne? Temeller. Sizin temelleriniz sağlam mı? Ya da şu anda temelleriniz pek sağlam olmadığını hissediyor musunuz? Ve biz daha sonra bunun hakkında dua edeceğiz. Ama şimdi başka bir şeye bakmak istiyorum. Bu benzetmede o iki ev vardı ve her ikisine bir sel geldi, bir deprem geldi. Ve biz kilisede bunun hakkında pek fazla konuşmuyoruz sanırım. Ama biraz bunlar hayattaki sıkıntılarımız, çektiğimiz sıkıntılar, acılar, elemler, baskılar, zulümler, ne bileyim yani bütün karşılaştığımız sorunları simgeliyor. Aynı zamanda son gününde, yani yargı gününde son yargı simgeliyor. Ve eğer biz Hristiyan değilsiniz, eğer sizin hayatınızın mimarı İsa Mesih olarak kabul etmediyseniz, eğer kaya olarak, temel taşı olarak İsa Mesih'i kabul etmediyseniz, o son gününde İsa Mesih'e göre büyük bir yıkılış, korkunç bir yıkılış olacak. Ama herkes bu hayatta sıkıntılarla uğraşıyor. Ama İsa bizim iman ettiğimizde bizi bunlardan hemen kurtarmadı. Gücü yok mu? Tabii ki gücü var. Bizi aniden dünyadan çekip de cennete bizi koyabildi. O zaman neden bizim hayatımızda sıkıntılarla uğraşmamızı veriyor? Aslında kutsal kitaba baktığımızda bütün iman atalarımız sıkıntılar çektiler. Çok sıkıntılar çektiler. Hani belki sadece parayla sıkıntılar değildi. Mesela İbrahim, Hazreti İbrahim çok zengin bir adamdı. Ama gençken Tanrı dedi, babanın evinden, memleketinden git çölde dolaş, çadırla. Ve 80 sene boyunca böyle yaptı. Can atıyordu bir miras için, bir oğlum olsun. Ama çocuksuz, eşi dul oldu. Eşi kısır oldu. Neden? Çok zorluk çekti. Ya da biz birkaç hafta önce Hazreti Eyüp'ün hikayesine baktık. Hazreti Yusuf'un hikayesine baktık. Değil mi? O da çok zengin bir ailede büyüdü. Ondan sonra kardeşleri tarafından ihanet edildi. Mısır, yani neredeyse öldürüldü. Mısır'a gönderildi köle olarak. Hapse asıldı. Bayağı çok sıkıntı çekti, değil mi? Bu kadar çok sıkıntı çeken var mı? Sanmıyorum. Ve tabii ki İsa Mesih hatırlıyoruz. Tanrı özü olduğu halde, Tanrı olduğu halde bu dünya geldi. Fakir olarak doğdu. Ve en sonunda en korkunç bir ölümle karşılaştı. Çarmıha gerildi. Neden? Çünkü o günün din önderleri ona karşı çok kıskançtılar. O zaman İsa Mesih'e göre sıkıntı çektiğimizde şaşırmamalıyız. Şaşırmamalıyız arkadaşlar. Seller gelecek ama neler önemli? Bizim temelimiz, bizim tutumumuz çok önemli. Bilmiyorum sizin hakkında ama ben ilkokulundayken şöyle bir şey yapardık yani oyun zamanlarda. Mesela yani işte benim babam senin babandan çok daha büyük. Bunu yapan var mıydı? Benim babam senin babandan çok daha güçlü. Onu yener. Benim babam seninkinden çok daha zengin falan derdik. Bu tarz rekabet yapan var mıydı? Sanırım hemen hemen herkes bunu yapar. Neden? Bu sanki bir rekabet oluyor. Ama sanırım çoğu zaman bizim sıkıntılarımızla aynı rekabette bulunabiliriz, değil mi? Sen benim ne kadar çok acı çektiğini bilmiyorsun. Benim sıkıntılarımı anlatamıyorum sana. Ben senelerde depresyonla uğraştım. Yani günde bir hap içmem gerekiyor. Sadece depresyonla uğraşıyor musun? Ben günde 10 hap içmem gerekiyor. Hem depresyon hem de panik atak hem de panik sıkıntılarım var. Vay halime diyoruz. Yani sanki en acınacak kişi kim diye oynuyoruz. Değil mi? Bu Hristiyan bir tutum mu? Bence İsa Mesih'e göre değil. Bence birisine gittiğimizde, yani şunu düşünmemizi istiyorum. Birisine gittiğimizde, sıkıntılarımızı anlattığımızda, öbür kişinin sıkıntıları soruyor muyuz? Tamam, ben şunları çekiyorum, lütfen benim için dua et. Senin için nasıl dua edebilirim? Senin çektiğin, şu anda çektiğin sıkıntılar ne? O zaman biz kendimize bakıyor muyuz yoksa Tanrı'ya bakıyor muyuz sıkıntı çektiğimizde? Ve biz halk olarak şikayet etmekten çok zevk alıyoruz değil mi? Hani ister bir kuyruk varsa 5 dakika bekledim ne yapıyorlar neden yeni bir şey açmıyorlar falan. Ya da trafikte bekliyoruz yine bir kaz oldu falan yani yine bir büyük bir gecikme oldu. Biz şikayet etmekten çok seviyoruz. Ama şikayet ettiğimizde nereye odaklıyoruz? Biz aslında bu en acınacak kişi kim oyun oynadığımızda Tanrı'ya bakmaktansa kendimize bakıyoruz. Değil mi? Kendi sıkıntılarım şu kadar büyük. Ama böyle odaklıyorsam o zaman Tanrı'ya bakmıyorum. Tanrı'ya bakamıyorum da. Yani bu iki şeyler arasında çok büyük bir fark var. Yani vay halime falan demek ile ya bu anda gerçekten benim hayatım çok zor ama Tanrı'ya güveniyorum. O beni hiç yüzüstü bırakmayacağını biliyorum. Ona güveniyorum. Bir türlü bir şekilde sorunlarım, sıkıntılarım çözeceğine inanıyorum. Çözmezse bile onu izlemeye seçiyorum. Bu iki tutum arasında büyük bir fark var değil mi arkadaşlar? Ve Kutsal Kitap'ta çok harika bir vaat var. Romalılar 8:28 şöyle diyor. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz. Biz kimiz? Tanrı'nın kendisini sevenlerle amaca uyarınca çağrılmış olan kişiyiz. Değil mi? İsa Mesih'i seversek, Tanrı'yı izlersek, o zaman bu vaat bizim için. Ve ne diyor? Her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz Tanrı. Hamdolsun, hamdolsun. Tanrı kötülük yapmaz. Kötülük yapmaz ama kötülükten iyiliği çıkarabilir. Çıkarıyor her durumda karşılaştığımız. O zaman bizim sıkıntılarımızı çekmek neden izin veriyor? Tek başımızda bir şey yapamadığımızı göstermek. Onun gücüne daha çok dayanmamız için. Bazen şöyle diyoruz, yani mesela benim para sıkıntım varsa, benim 5000 TL'ye ihtiyacım olunca, Tanrı'ya böyle mi dua ediyorum? Ya Tanrım, 5000 TL'ye borcum var, lütfen bana 5000 TL sağla ki kapatabilirim. Böyle mi dua ediyoruz? Yoksa, yani bu sanki göksel bir bankacı gibi oluyoruz değil mi? Yani biz yine de kendimize odaklıyoruz, yine de çözüm bizde olduğunu düşünüyoruz. Tamam, Tanrı sağlar ama çözüm ne olduğunu biz biliyoruz. Ama çoğu zaman Tanrı bambaşka bir şekilde bizim sorunlarımızı çözmeye seviyor. Nasıl bilmiyorum ama benim hayatımda böyle bir tecrübem var. Yani bir sürü sıkıntılardan geçtim. Yani ben bir sıkıntıya girdiğimde bir sürü çözüm tek başına, yani kendi aklımla oluşturabilirim. Bir sürü çözüm bulabilirim ve tek tek onları deniyorum. Ama normalde sonuna geldiğinde ve yine sıkıntı çözülmediyse, o zaman ha Tanrı senin başka bir çözüm sağlayacak mısın dediğimde çözer, çözülür sorunlarım. Ya da belki bazen biz Tanrı göksel bir beyaz masa gibi olduğunu düşünüyoruz. Yani bütün bizim şikayetlerimizi ona gönderiyoruz hayatlarımızda. Ama yine de o zaman biz kendi aklımıza dayanarak davranıyoruz. Biz Tanrı, yani hayatımızda kim yönetiyor, kim bizim üzerimizde egemenlik sürüyor? Kendimiz mi yoksa Tanrı? Çünkü eğer biz böyle bir şekilde, tabii ki abartıyorum, ama eğer biz Tanrı'ya gidip bütün sıkıntılarımızı anlatarsak ve işte hani sanki ona emir veririz gibi davranırsak, demek ki aslında baş mimar olarak biz kendimiz kabul ediyoruz Tanrı'nın yerine. Ama en iyi planlar sadece Tanrı'dan gelebilir. Paulus şöyle yazdı. Üstün gücün bizden değil, Tanrı'dan kaynaklandığını bilinsin diye bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz. Hazine, imanımız, hayatımız. Her yönden sıkıştırılmışız ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız ama çaresiz değiliz. Kovalanıyoruz ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız ama yok olmuş değiliz. İsa'nın yaşamı bedenimizde açıkça görülsün diye İsa'nın ölümünü her an bedenimizde taşıyoruz. Çünkü İsa'nın yaşamı ölümlü bedenimizde açıkça görülsün diye biz yaşayanlar İsa uğruna sürekli olarak ölüme teslim ediliyoruz. O yüzden Tanrı bu sıkıntılar neden izin veriyor? Bizim benliğimiz öldürmek, tek başında bir şeyler çözemediğimizi, başaramadığımızı göstermek için ki onun içimizdeki ruh daha açıkça görülsün diye. Ve Paulus başka bir yerde, az ileride, çok sıkıntı çektiğinde şöyle yazdı. Tanrı bana, lütfum sana yeter çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır dedi. İşte Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek çok daha övüneceğim biz sıkıntılarımız içindeyken övünüyor muyuz Tanrı'ya? Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm. Wow, tam ters gibi oluyor değil mi? Bizim içimizdeki yaşayan İsa Mesih çoğu zaman hayatımızda silik bir şekilde görünüyor. Çünkü benliğimiz sanki onu kirletiyor, sanki onu engelliyor. Ama Tanrı bir soğan soyarcasına gibi bu kat kat şeyler kaldırıyor bizim hayatımızda. Bu benliğimiz, bu eski hayatımız kat kat kaldırıyor bizim hayatımızda. Ya da çok güçlü bir ışığım varsa ve içinde bir sürü kağıt koyarsam pek görünmez. Ama kağıt kaldırdığımda tek tek daha güçlü bir şekilde görülüyor. Ve aynen öyle bizim hayatımızda bu sıkıntılarla karşılaştığımızda ve ya tek çarem sen olduğunu biliyorum Tanrım dediğimizde böylelikle bizim benliğimizin bizim eski hayatımızı yeniyor ki onun üstün gücü bizim hayatımızda daha iyi parlasın, daha iyi bir şekilde parlasın diye. Zaten Kutsal Kitap'ta bir sürü vaatler var. Tanrı bizi asla yüzüstü bırakmayacak. Bizim korkmamıza hiç gerekmiyor. Tanrı kendisi sevenler için ne kadar harika şeyler planlıyor. Her zaman bizim iyiliğimiz için çalışıyor. Bu harika şeyler değil mi? Ve işte Hazreti İbrahim söylediğim gibi çocuğu sahibi olamadı. Ama 90 yaşındayken, 100 yaşındayken neredeyse ölüydü. Karısı Sara ise 80 yaşındayken bir çocuğu sahibi oldu. Nasıl? Doğaüstü bir şekilde Tanrı'dan geldi. Hani 80 yaşında olan bir kadın çocuk doğurabilir mi? Tabii ki hayır. Ama Tanrı için imkansız diye bir şey yok. Tanrı zaten önceden, çok seneler önceden İbrahim'e vaat etti. Senin çocukların olacak, senin ulusun olacak diye vaat etti. Ve eninde sonunda bu vaat yerine getirdi. Tanrı'nın doğuüstü güç var. Ki bu kesinlikle İbrahim'in yaptığı, yapabildiği bir şey olmadı. Onu gösteriyor. O zaman biz sonucuna geliyoruz. Ve sanırım bir sürü dua konularımız olabilir. Belki bugün ilk kez ya da birkaç haftadır kiliseye geliyorsunuz. Henüz İsa Mesih'e hayatını teslim etmemiş olabiliyorsunuz. Ama şöyle hayal edelim. İki kişi aynı binada oturuyor. Bir gün bir kişi bodruma giriyor. Binada büyük bir çatlak olduğunu gösteriyor. Ondan sonra sessizce başka bir yere taşınıyor. Bu sevgi mi? Tamam, onları rahatsız etmedi. Ama başka bir yere taşındığında bir gün o ev yıkılacak ve arkadaşları ölecek. Öbür kişi ise bodruma gidiyor, çatlak görüyor, herkes uyarıyor. Bu bina sağlam değil. Çürük, temeli çürük. Bizim başka bir yere gitmemiz gerekiyor, diyor. O yüzden eğer bugün İsa Mesih hayatınızı teslim etmediyseniz, bu çok önemli sizin için olacak. Çünkü İsa Mesih'e göre büyük bir yıkılış olacak. Ben gururdan söylemiyorum. Ben iyi bir komşu gibi söylemeye çalışıyorum. İsa Mesih'in sözlerine gerçekten inanırsak bu son derece önemli. Sizin hayatınız ne üzerine inşa ediyorsunuz? Sıkıntılar geldiğinde çöker misiniz? Ya da temeliniz var mı? Ta kaya kadar, ta İsa Mesih'e kadar. Siz sağlam mısınız hayatınızda? Ve hissettim ki belki çok susamış hissedenler var bugün. İsa Mesih neden? Bana gelin, yaşam, diri su benden için. İsa Mesih bizim tatmin ediyor ona iman ettiğimizde. İkinci grubu olarak, belki hayatınızda İsa Mesih şimdi seninle konuşuyor. İman ettiniz ama İsa Mesih senin hayatınızın lanında yeni bir yer kazmanızı istiyor. Bir yerde bir temel sağlamlaştırmanızı istiyor. Bir kimse Mesih'te ise yeni bir yaratıktır, İncil diyor. Ama bazen yeni bir binaya taşındığımızda, yeni bir hayata taşındığımızda bütün eski eşyalarımızı da getirmeye, sığınmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor bir şekilde. İsa Mesih böyle konuşuyor mu sizinle? Bence Anna lütfen şimdi gelin. Bize biraz müzik çalabilirsin. Biz beraber dua edeceğiz bu konular hakkında. O zaman herkes ayağa kalksın. Lütfen. Biz şimdi İsa Mesih'in önüne geleceğiz. Ve şöyle dua edelim. Kalplerimiz ona açılım. Ya Rab, benim neler yapmamı istiyorsun hayatımda. Ya Rab, yeni bir yer kazmamı mı istiyorsun? Eski hayatımdan gelen bir şey kaldırmamızı, ondan özgür olmamı mı istiyorsun? Lütfen şimdi bana göster. Bana güç ver bu konu için. Ve Kutsal Ruh gerçekten seninle konuşacağına inanıyoruz. Hissettim ki burada birkaç kişi pornografiyle uğraşıyor. İsa Mesih'e iman ettiniz ama henüz o eski hayattan gelen şeylerden özgür olmuyorsunuz. Belki birisiyle konuşmam gerekiyor onun hakkında. Belki düzenli bir şekilde birisiyle görüşmen, dua etmen gerekiyor ki bu alanda tek başında çabalamıyorsun. Belki başka bir kişi, birkaç kişi deprem ya da gelecekle ilgili korkuları oluyor. Bunlar çok büyük. Bunlar aniden, normalde aniden çözülmez. Ama İsa Mesih sizi bunlardan özgür kılmak istiyor. Ve üçüncü grup olarak, belki siz bugün büyük sıkıntılar içindesiniz. Belki büyük acılar, elemler çekiyorsunuz. Tanrı için imkansız diye bir şey yok. Bunu biliyoruz. O zaman bu sıkıntılar, bu elemler şikayet etmeden, söylenmeden Tanrı'ya getirelim. Ondan isteyelim. Ya Rab, tek başına bu şeyler hiç çözemiyorum. Tek başına bunları çözdüğümü için senden özür dilemem gerekiyor. Ama lütfen Rab, sen bunları çözer misin? Lütfen bu alanlardan sen bizi, beni özgür kıl, beni kurtar ya Rab. Artık gücüm bitti. Senin gücüne dayanmak istiyorum. İsa Mesih, eğer bu sizin için geçerliyse, İsa Mesih sizi şu ayet hatırlamak istiyor. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz. Her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz. Ve bir gün bu sıkıntılı döneme geriye baktığımızda, geçmişinize baktığınızda göreceksiniz, wow, Tanrı o zaman beni ne kadar çok büyütüyordu. Ne kadar çok hayatımda etkin olduğunu göreceksin bir gün. Belki bu yaşamda değil, belki cennette, yeni dünyada ancak bu şeyler göreceksiniz. Ama biliyoruz ki Tanrı iyiliğimiz için çalışıyor. Ne kadar çok zor durumlardayız fark etmez. Tanrı için imkansız diye bir şey yok.